Ayrım 11, Göl İnsanları, Kemal Tahir, sayfa 148. Remzi, kız Remzi! Bekir biraz dağılmıştı, sıçrayarak uyandı. Kim o, kimi istedin? Remzi, kalk, sana diyeceğim var. Bekir doğrulup oturdu. Fırın dumanı gibi sıcak bir rüzgar esiyor, bulutlar alçaktan ve süratle geçiyordu. Bekir karanlıkta yüzünü görmediği halde hem sultanı tanımış hem de sesinden fena korktuğunu anlamıştı. Ne var kız?
Aa, sen misin Bekir ağa?
Benim, ne oldu gece vakti?
Hiç, hiçbir şey olmadı.
Sultan iki büklüm dururken yere çömeli vermişti. Köy delikanlılarından hiçbirine benzemeyen, kendini akranlarına, 40 yaşında sakallı uslu adamlar gibi saydıran Bekir'den utanıyordu. Uzaktan ağagillerin, mısır tarlalarından yaban domuzlarını ürkütmek için durmadan vurulan teneke sesleri işitilmekteydi. Bekir karanlıkta hain hain güldü.
Bir şey olmadı da buraya neden geldin?
Remzi'ye bir şey diyeceğim.
Remzi köye gitti, işi varmış, şimdi gelir. Ne diyeceksin Remzi'ye?
Bizim evi bastılar Bekir ağa.
Kim bastı?
Sıtkı, Marangoz Halil, iki herif daha, anamı dövdüler. Beni tepeden meşe korusuna sürdüler.
Nasıl kurtuldun?
Bırakın, nereye derseniz giderim dedim, bıraktılar. Meşeliğe daldım. Çok aradılar, bulamadılar.
Bu esnada köy tarafından ayak sesleri duyuldu. Sultan yerinden sıçradı.
Beni verme Bekir ağa, kurban olayım, beni verme.
Korkma, sen kıpırdama.
Bekir yastığın altından tabancasını aldı. Sultanın önüne geçerek namluya fişek sürdü.
Kim o, kimsin? Hayrola Bekir, uykudan mı uyandın benim?
Remzi sen misin?
Benim dedik ya, sana ne oldu gece vakti, yanında kim var?
Remzi yaklaşınca eğilip baktı.
Hayrola kız, buralarda ne arıyorsun karanlıkta?
Bekir can sıkıntısıyla sultanın yerine cevap verdi.
Sıtkı, Marangoz Halil, bir iki rezil daha evlerini basmışlar. Ellerinden kurtulup buraya gelmiş.
Buraya geldiğini görmüşler mi? Ya gördülerse?
Sultan görmediler dedi. Görseler peşimi bırakmazlardı.
Şimdi ne olacak?
Onlar konuşmaya başlayınca Bekir kilimin üstüne oturmuştu. Yüzlerini karanlıkta görmediği için memnundu. Sultan biraz yüksek söyleyince Remzi etrafına baktı.
Yavaş kız, birisi duyarsa kötü olur. Seni götürüp bir yere saklamalı. Ne dersin Bekir? Dur hele, Hacer teyzelere bıraksak.
Hacer teyzenin evine gitmem, beni Sıtkı'ya verir.
Doğru, anamın huyunu da bilirsin, eve koymaz bizi. Dört köyün adamını başımıza toplar.
Sultan çekinerek teklif etti.
Beni köyden çıkar Remzi, elin ipsizleriyle başın derde girmesin.
Köyden çıkarmak iyi ya, nereye gitmeli?
Benim Kızılcahamam'da teyzem var. Oraya götürürsem bulamazlar.
Kızılcahamam mı? Kızılcahamam cehennemin bucağı be. Buradan kaç saat çeker bilir misin?
Bilirim. 6-7 saat çeker. Ankara tarafına yakın.
Sen ne diyorsun? 6-7 saatin lafı mı olur? 10-12 saat sürer ferah ferah.
10 saat. Cehennemin bucağı be.
Ne olur Remzi. Sıkı gidersek daha çabuk varırız.
Sıkı gideriz. Ben hiç yorulmam.
Remzi ekim biçmeyi harmanı, babasının burada olmadığını, mahpushaneden büsbütün edepsiz çıkan Sıtkı'yı bir arada süratle düşündü.
Babam burada yok dedi. İstanbul'a manifatura getirmeye gitti. Reji dükkanı da üzerimde. Hesabı karıştırdık mı yandık. Anam kocadı, işler hep bana bakar. Yarın Yunt Ovası'na gündelikçi götürülecek. Haydi beraber Kızılcahamam'a gidelim. Yolda bir hal olur da tez gelemezsem rezalettir. Sen yalnız gidemez misin?
Sultan cevap vermedi. Bekir ayağa kalkmış kuşağını bağlıyordu. Tabancasını Bismillah diye beline soktu.
Tabakan dolu mu Remzi? Biraz tütün var, buyur.
Şimdi sarmayacağım, bende kalsın. Anama bir şey duyurmazsın, yarın akşam buradayım. Kalın pençeli kunduralarını birisini tekmeliyor gibi hiddetle çıplak ayaklarına geçirdi.
Haydi sultan yürü bakalım, beraber gideceğiz.
5. kısım. Yarım saat kadar hiç konuşmadan karanlıkta yürüdüler. Bekir karma karışık, birbirini tutmaz, hiddetli ve sevinçli şeyler düşünüyordu. Ormana yaklaştıkları zaman sultanın sık sık soluduğunu fark ederek biraz yavaşladı. Kızılcahamam'ın adını işitmişti ama o taraflara hiç gitmemişti. Zaten 20 yaşına geldiği halde orta nahiyesiyle Çerkeş'ten başka yer bilmiyordu. Çerkeş'e de bir defa askerlik muayenesi için, bir defa da mahkemeye şahit olarak inmişti.
Gidenlerin söylediğine göre Ankara şu tarafta. Çubuk'tan daha ileri, 18-20 saatlik yerde. Bekir peşlerinden belki bir gelen olur diye düz caddeyi bıraktığı için ormana girmeden evvel sultana sordu. Kızılcahamam yolunu bilir misin?
Ankara tarafına düşüyor. Ormandan gidersek bilmem.
Şu tarafa demek. Bekir elinin geniş bir hareketiyle tepelerin üzerinde simsiyah duran ormanın bir kısmını gösterdi.
Sen benden iyisini bilirsin.
İyi öyleyse. Doğru o yana gidilecek.
Pekala.
Orman ağır ağır yükseliyordu. Gece sıcaktı ve ağaçların altı daha karanlıktı. Uzaklarda bir sürü yırtıcı hayvan homurdanıyor gibi kızgın ve korkunç gök gürledi. Bekir alçak sesle ''Yağmur geliyor'' dedi. ''Islanacağız, ne dersin?''
''İnşallah gelmez. Kaba buluttur, geçer.''
''Geçmese de olur. Sıcakta fena mı? Serinleriz.''
''Serinleriz, öyle ya.''
Başlarının üzerinde ve dört taraflarında çam dalları hışırdıyor, rüzgarda orman ölü duası okuyorlarmış gibi inliyordu. ''Kız, Reşit Ağa'nın tarlasına gündelikçi mi geldin?'' de.
''Öyle.''
''Kaç kuruşa?''
''Bir güne 25 kuruş, 3 günde ne tutar hesapla?''
''3 günde 75 kuruş eder, parayı verdiler mi?''
''Alamadık.''
''Ben ana veririm, anan seni şimdi merak eder.'' Şimşek çaktı, önlerindeki ağaç gövdeleri kırmızı bir ışıkta görünüp tekrar karanlığa karıştılar.
''Sıtkı'ya neden varmadın kız?''
Kalın bir duvar yıkılıyor zannettirecek kadar şiddetli bir çatırtı ile gök gürledi.
''Bak hele, söylesene kız, alırım demiş ya.''
''Bırak yüreksizi, anamla amcam Reşit Ağa peşimize düşünce beni bıraktı kaçtı.''
''Sahi, bıraktı kaçtıydı rezil, bilmez misin, eskiden de öyle yüreksizdi. Demek marangoz Halil'le beraber bastılar evi.''
''Beraber bastılar.''
''Silah da çektiler mi?''
''Çektiler.''
''Hele baba yiğitlere hele. Dönünce anana söylerim. Kızılcahamama bıraktım kızını derim. Merak etmesin. Gündelikleri de Remzi'den alırım.''
''Eksik olma. Sıtkı Kızılcahamam'da olduğumu duymasın. Halil de duymasın.''
''Duymazlar, korkma.''
Bekir şimdi birdenbire çavuşun Sıtkı ile marangoz Halil'den kaçtıklarının farkına vardı. Halbuki onlardan hiç korkmuyordu.
''Ağır yürüyelim ulan, nereye koşuyoruz?''
Sinirli sinirli güldü. Ömründe kimseden korkmadığı için düz yolu bırakıp ormana girmelerinin sebebini bir müddet öfkeyle düşündüğü halde bulamadı. Köyden ayrılırken kendi kendine ''Belki peşimize biri düşer'' demişti. Bu biri kimdi? Düşerse ne olurdu? Buraları hiç aklına getirmemişti. Adam boyundan fazla büyümeyen piç çamların arasından geçiyorlardı. Çam dikenleri yüzlerine sürünüyordu. Karanlıkta yokuş çıkmak müşküldü. Gök gürültüsü kütükleri ve kayaları önüne katmış bir sel gibi gittikçe yaklaşıyordu. Tepeye çıktıkları zaman ıslak bulutlar yere sürünecek kadar alçalmışlardı. Kör duman çürümüş ot gibi kokuyordu. Bekir bir kayayı siperleyerek cigara sarmayı düşündü. Hem de biraz dinlenmek fena olmayacaktı. Belli etmeden sultana baktı. Örtüsüyle yüzünü omuzlarını sımsıkı sarmış yürüyordu. Cigara içmekten vazgeçerek yere tükürdü.
''Remzi'ye neden seslendin bu akşam?''
''Çok korktum. Meşelikten kurtulunca bahçede yatar demişlerdi.''
''Hacer teyze mi söyledi?''
Sultan cevap vermedi.
30-35 hanelik köyde Remzi'den yiğit erkek yok muydu? Heyete gideydin ya.
Heyete gidecektim. Reşit Ağa İstanbul'da. Birinci Ağza Halil'e amca olur. Gitmedim.
Bekir istemeden sultana hak verdiği için yürüyüşünü inadına hızlandırdı. Yağmur başlamıştı. Bir zaman büyük damlalar halinde aralık aralık düştü, sonra iyiden iyiye bastırdı.
Şurada biraz siperlenelim kız.
Olur.
Bekir küfrederek bir cigara sardı. Yağmur kar tipsi gibi savrulduğundan ağaç dallarının hiç faydası olmuyordu. Ellerini pantolonuna sürüp kuruladıktan sonra kibriti çaktı.
''Islanacağız be, vay anasını.''
''Yürüyelim Bekir.''
''Dur hele, yaz yağmurudur, belki geçer.''
Etrafta çıplak ayaklarla görünmez adamlar koşuyormuş gibi yaprak sesleri, dal çıtırtıları duyuluyordu. Bekir böyle hareketsiz oturmaktan sıkıldı. Aslına akıl erdiremediği ne kadar korkunç şey varsa, koyun kılığına girip çobanları dolaştıran azıtmacıyı, karı gibi seslenip adamın başını belaya sokan sarı kediyi, cinleri, perileri bir bir hatırlamaya başlamıştı. Ceketinin yakasını kaldırdı.
''Göz gözü görmüyor, bir delik bulsak, bıçak olsaydı dal keser üstümüze çardak uydururduk, ne dersin?''
''Yürüyelim, daha iyi.''
Islanırız ulan.
Böyle de ıslanırız. Islanmaktan ne olur? Yarın güneşte kururuz.
Sen bilirsin. Benden günah gitti.
Yürürken ikisi de uzun uzadıya köyü, biçilecek tarlaları, sap yığınlarını, harmanı düşündüler. Tepeden tırnağa ıslandıkları için sırtlarına, bacaklarına ıslak bezler sarılmış gibi rahatsızlık hissettikleri halde artık yağmura aldırmıyorlardı. Küçük meydanlıklardan geçerken parlayan su birikintilerine taş zannedip bastıklarından ayakları da berbat olmuştu. Lakin Bekir'in en fazla canını sıkan şey hiçbir tarafı görmeden karanlıkta yürümekti. Sabaha karşı yağmur gittikçe azaldı ve nihayet gökyüzü ağarırken karanlıkla beraber çekilip gitti. Rüzgar epey serinlediğinden karşılıklı aksırdılar. Sultan'ın örtüsü omuzlarına yapışmıştı. Bekir güldü kendi kendine. Ne desen karı kısmı ahmak oluyor dedi. Yüksekte oldukları halde kalın çam gövdelerinden başka bir şey görünmüyordu. Bekir yavaşladı. Şurada otur, beni bekle sultan. Cadde nerede kaldı, biz nereye gidiyoruz anlayalım.
Çok uzağa gidersin, birbirimizi kaybederiz.
Lafa bak, seslenirim, sesime ses verirsin.
Sultan çömeldiği yerden yüzüne bakıyordu. Yeşil gözleri bir tuhaf olmuştu. Bekir derhal kızdı.
Şimdi gelirim, ben Sıtkı değilim, adamı yarı yolda bırakmam, anladın mı?
Kasketini düzeltti. Islak kunduralarını çıkarıp orada bırakarak ağaçların arasında kayboldu. Geri döndüğü zaman sultan bıraktığı gibi oturuyordu, hiç kımıldamamıştı.
Sözümde durmam mı sandın? Şuna bak, yorulacağımız kadar yorulduk. Tepenin inişi uzak değilmiş, altta kömürcülerin kulübesi var. Oraya yetişelim, ateş falan bulur ısınırız.
Sultan gülmeye başladı.
Gelmezsin diye korktum, öyle ya, ben buradan yolu bilmem. İstersen caddeye çıkar, kendim Kızılcamam'a giderim.
Haydi yürü, gevezelenme. Kunduralar ayaklarımı acıttı, al şunları. Senin ayakların acımadı mı? Sen de çıkar.
Acımadı.
Sultan Bekir'in kunduralarını eline aldı. Rüzgar estikçe dallardan üstlerine iri damlalar düşüyordu. Sabah güneşinin ışığında bütün orman yeni yıkanmış gibi parlamaktaydı. İnişin başına gelince bacasından duman tüten kulübeyi gördüler.
Bekir çok acıktık dedi.
Sultan ses çıkarmadı.
Sen acıkmadın mı kız?
Acıkmadım.
Yalan söyleme, geceden beri yürüdün, sabah oldu.
Vallahi acıkmadım.
Hele bakalım, belki kömürcüler iyi heriflerdir, bize ekmek verirler.
Bir şey hatırlamış gibi durakladı.
Gördün mü işi? Hay Allah, gördün mü?
Ne var, silahını mı düşürdün?
Gördün mü belayı, paraları unuttuk.
Nerede unuttun kız? Çok muydu, kayboldu mu?
Bekir ümitsiz ümitsiz kuşağının arasını arıyordu.
Unuttuk, gördün mü? Epey de yolumuz var, ne dersin?
Yolu yarıladık sayılır, öyle ya.
Sultan böyle söyleyince hemen sustu. Bekir bir taraftan ceketinin ceplerine bakarken sordu.
Neye sustun kız?
Neredeyiz, dur hele.
Yarıladık dedim de yalan olmasın.
Bırak lafı, kafamı kızdırma, hay Allah. 60 mı, 65 kuruş mu, ne kadardı? 10 kuruşunu Hacer teyze alçağına bahşiş verdikti. Akşam köye giderken bozuk para lazım dediydi de Remzi aldıydı. Tabakayı isterken aklımdaydı, sonra unutmuşum. Aç kaldık, gördün mü?
Zararı yok.
Zararı olsa da olmasa da aç kaldık.
Düzlüğe indikleri zaman Bekir kunduralarını giymek için eğildi.
Sultan,
buyur.
Ne deriz heriflere, yolcuyuz olmaz. Buralarda yol ne arasın? Yakından geliyoruz, dağ köylerinden izlesek gecenin yağmuru üstümüzde tütüyor.
Ne deriz ya?
Seni alıp kaçmış olurum. İyilikle sorarlarsa böyle söylemeli. Sormazlarsa bahtımıza.
Doğrulduğu zaman gülüyordu. Bunu iyi uydurmuştu. Mahpusu gözüne alıp Allah'ın dağında karı kaçıran adama kolay kolay karşı durulmazdı. Kulübenin açık kapısı önüne gelince selam verdi. Kömürcüler 3 kişiydiler.
Aleyküm selam demelerinden laz oldukları anlaşılıyordu.
50 yaşlarında kadar görünen koca burunlu sarı sakallı kömürcü,
"Buyurun Tanrı misafirleri," dedi.
Adamların laz olduğunu anlar anlamaz Bekir'in canı sıkıldı. Dinlemeden, kollamadan kapıya geldiğine pişman oldu. Kaşlarını çatarak,
"Yağmurda kaldık, ıslandık," dedi. "Girin içeri, ateş var, ısınırsınız."
Eyvallah. Öteki kömürcüler daha gençtiler. Yan gözle sultana bakarak ocak başından kalktılar. Kulübenin birkaç yeri yağmurdan akmış, toprak zemin parça parça ıslanmıştı. Ocakta kalın çam kütükleri yanıyor, yuvarlak bir tencere kaynıyordu.
Sultan arkasını erkeklere, yüzünü ateşe dönerek çömeldi. Kömürcülerden birisi çolaktı. Mintanının sol kolu dirseğine kadar düğümlenmişti. Sağ eliyle bir küçük iskemle uzattı.
''Al hemşire, otur.''
Bekir ateşin yanında ayakta duruyordu. Tekrar ''Yolda yağmura yakalandık.'' dedi. ''İyi ıslandık.''
Yaşlı kömürcü sakalını kaşıyarak güldü. ''Gece ormanda mı kaldınız?''
''Yok, yürüdük.''
''Yatıp aşağıya uyuyaydınız.''
Öteki kömürcüler gülüştüler. Bekir somurttu. Sultanın beyaz örtüsünden dumanlar çıkıyordu. Epey uzun sessizlik oldu. Nihayet gençlerden korkunç derecede zayıf yüzlüsü kapıya doğru yürüyüp eşikte bir müddet durduktan sonra sakallıyı çağırdı. Bekir ocağı arkasını döndü. Kulübe dört duvardan ibaretti. Kenarda kuru otların üzerinde sıkıca sarılmış üç tane eski pis yorgan duruyordu. Dışarıdakiler Hızır diye seslenerek çolağı da çağırdılar. Sultan ellerini ateşe uzatmış ısınıyordu. Çolak kömürcü duvara dayalı baltaların önünden geçerek dışarı çıktı. Baltaların yeni bilenmiş ağızları ocaktan vuran ışıkla kırmızı kırmızı parlıyordu. Bekir açık kapıdan ormana baktı. Heriflerin dışarı çıkmalarından şüphelendiği için yüreği hızlı hızlı vurmaya başlamıştı. ''Bunlara güven olmaz, karı gördüler mi mutlaka oynaklık yaparlar, bir rezillik çıkarmasalar diye düşünüyordu. Sakallının güler yüzünü hatırlayıp biraz sakinleşirken çolak kömürcü içeri girdi. Bir şey düşünürmüş gibi hep yere bakmasından, başını artık yukarı kaldırmamasından Bekir yine huylandı.
''Bize müsaade efendi ağa'' dedi. ''Isındığımız yeter, haydi kız gidelim.''
''Hele biraz kuruyun canım, çorbamızı içersiniz, vakit daha erken.''
''Erken ya, bizim yolumuz da uzak.
Nereye gideceksiniz?''
''Kızılcağım ama.''
''Oy, cehennemin dibi dur. Kadın kimlerden, kardeşin mi?''
''Kardeşim.'' Çolak kömürcü sapsarı yanaklarını damar damar kırmızılaştırarak gülüyordu. Bekir de güldü.
''Sakın, delikanlılık derler buna. Anasından habersiz aldın, kaçıyor musun?''
''Eh, istersen kaçırdık say.''
''Öyleyse hemşari durun, düğün çorbasını burada içeriz, biz de gurbet uşağıyız.''
Bekir lakırdıyı daha fazla uzatmadan sultanı kolundan tutarak dışarı çıkarmayı düşündü. Halbuki ıslak ceketiyle ocağın sıcaklığını, aç midesiyle çorbayı tepemedi. İki kömürcü arka arkaya içeri girdi, sakallı kapı önünde durmuştu. Zayıf oğlan çalımlı çalımlı ocağa yaklaşarak uzun saplı bir tahta kaşıkla tencereyi karıştırdı. Mısır unu çorbasının kokusu beyaz bir duman halinde etrafa yayılmıştı. Bekir içini bayıltan bir iştaha ile yutkundu. Elini kuşağının üstüne koyarak bacaklarını metanetle gerip bekledi. Bu esnada kapının yanında duran sakallı kömürcü birdenbire içeri çekilip başını pervaza siperleyerek ormana bakmaya başladı. Zayıf yüzlü olan ''Ne var amca?'' diye sordu.
''Sus ulan, birkaç kişi dolaşıyor. Sakın misafirleri aramasınlar.''
Bekir merak ederek yaklaşmıştı. Sakallı yerini kendisine bırakınca aynı suretle görünmekten çekinerek kafasını uzattı. Arkasından kuvvetle ittiler. Birkaç adım sendeledi. Toplanmaya vakit bulamadan kapı kapanmıştı. Şaşkınlığı çok sürmedi. Sultanın içeriden haykırdığını duyunca tabancasını çekti.
''Açın ulan namertler!'' diye bağırarak kapıya üst üste üç kurşun sıktı. Fakat bir kurşun daha atar atmaz topu topu altı mermisi olduğunu hatırladı.
Kulübeyi süratle gözünün önüne getirdi. Saklanacak dolap, hamamlık, köşe bucak yoktu. Küçük pencerenin yanına sıçrayarak tabancasını sapıyla camı kırdı. İçeride kömürcüler ocağın önünde duruyorlardı.
''Kapıyı açmazsanız dinim hakkına hepinizi yakarım, ırz düşmanları!''
Çolak kömürcü belinden bir şey çıkarmaya uğraşan zayıf yüzlü oğlanın bileğini tutmuştu.
''Bırak ulan, bu yaptığınız iş mi?'' diyordu. Bekir'e seslendi. ''Dur hemşire, kapıyı açacağım.'' Kapıya doğru yürürken ''Namusumuzu kepaze ettiniz. Dursun, sakalından da sıkılmazsın.'' diye arkadaşlarına çıkıştı.
Kapı açılınca sultan koşup Bekir'in yanına geldi. Bekir tabancasını kaldırdı.
''Namert imişsiniz. Tanrı misafirine kahpelik etmek olmaz.''
Çolak kömürcü sağ elini bıyığına götürdü.
''Hemşire, bizim uşaklar seni denediler. Erkek kısmını erkekçe deneyeceksin, karıyı korkuttunuz.'' ''Aldırma canım, yürekli adamsın, karı sana layık. Dünyada ahirette kardeşimiz dur. Haydi bir çorbamızı için, bundan böyle bizden size zarar, kötülük gelmez.''
''Lazım değil.''
''Vallahi billah bizden fenalık gelmez, işte sana bir yemin.''
''Lazım değil dedim, uzatma.''
Haydi yolun açık olsun. Bizim uşaklar cahillik ettiler. Ama tabancadan korktular zannetme. Sendeki silahtan bizde de vardı. Karıyı benim sözüme bıraktılar.
Bekir dönüp baktı. Eyvallah, eksik olma. Kulübeden epey uzaklaşınca sultana sordu. Korktun mu kız?
Korkmadım.
Bağırdın ya. Sana ses vermek için bağırdım. Tabanca olmasaydı üzerimde, ölürdüm de yine teslim olmazdım. Öğleye kadar pek az konuştular. Rastladıkları yolları karşıdan karşıya geçerek gün batısına doğru ormanın içinden yürüdüler. Güneş üstlerini çabucak kurutmuştu. Genişçe dere yatakları geçiyorlar, boş çoban kulübelerine, harap ağıllara rastlıyorlardı. Bekir gideceği tarafı bilmeden uzun uzadıya yürümeye alışık değildi. Ramazan'dan başka zamanlarda da uzun müddet aç kalmamıştı. Ormanın gölgesine de güneşine de kızıyor, tabancasında iki kurşun kaldığını düşündükçe kendisini kuvvetsiz hissediyordu. Kömürcülerin kulübesinden sonra büsbütün ürkmüştü. Sultan'la beraber yol boyundan gitmeye çekiniyordu. Bir de karıyı elinden aldırırsa... Tamam, artık köye hiç dönmemeli. Yurdu, ocağı, anayı, kabileyi terk edip ölünceye kadar gurbette sürün. Çamların dibinde kırmızı bir toprak parçası içinde tertemiz duran bir kaynaktan sabahtan beri belki 10. defa su içti. Su dişlerini sızlatacak kadar soğuktu, yüzünü yıkadı. Biraz ileride duran sultanın hiçbir şey konuşmamasına hiddetleniyordu. Öğle sıcağı bastırınca ne olursa olsun caddeye inip yolu sormaya karar verdi.
Köyün adı neydi kız?
Kızılcahamam.
Ne cehennemin dibi yermiş batasıca.
Caddeden bu kadar sürmezdi. Biz dağda dolaştık besbelli.
Elbet dolaştık. Lafa bak. Çaresi yok. Şosaya inip yolu sormalı.
Sen bilirsin.
Bir saattir bazen görünüp bazen ağaçların arasında kaybolan toprak yola döndüler. Tam yolun üstüne çıkacakları zaman uzaktan nal sesleri işitildi.
Bekir, sen şu çalının arkasına geç bakalım dedi. Ben yolu sorarım.
Sultan kendisine gösterilen yere çömeldi. Bekir bir ağacı siperleyerek bakıyordu. Mavzerlerini omuzlarına çapraz asmış iki jandarma süratle yaklaştı. Bekir bir sıçrayışta sultanın yanına geldi. Kıpırdama ulan diye fısıldayarak eğildi. Jandarmalar önlerinden geçip gidinceye kadar çalının arkasında durdular.
Jandarmaymış, seni kaçırdım beller, karakola götürürler adamı.
Götürürler öyle ya.
Biraz beklediler, başka gelen giden olmadı. Yolu karşıya geçip ayaklarına çarpan taşları yuvarlaya yuvarlaya kurumuş bir sel yatağına indiler. Burada toprak kumlu ve yumuşaktı. Yağmur fazla düştüğü için hafif hafif tütüyor, kum tanelerinin parıltısı gözlerini sulandırıyordu. Gölgeye oturdular. Bekir kuruyup katılaşan kunduralarını çıkardı. Bir şeyler düşünüyor, karar vermeye çalışıyordu.
Tabancayı satmalı. Tabanca satılır mı ulan? Ceketi satmalı öyleyse. Köyün birisine dalıp ekmek istemekten doğrusu yok. Karıyı alsam da gerisin geriye köye döndürsem ne olur?
Küçük bir kertenkele önlerinden hızla geçerek beyaz bir taşın üstünde durdu. Yeşil nakışlı kuyruğunu kımıldatmadan, patlak gözlerini kırpıştırmadan bir yere bakıyordu. Karnı ayaklarının arasında gergin ve toktu. Bekir ayağıyla yakındaki çakıllardan birisini yanına çekmek istedi. Beceremeyince uzanmaya üşendi, gerindi ve esnedi. Sultan dizlerini dikip çömelmiş, önündeki peştemal bacaklarının arasına sarkmıştı. Şalvarının paçaları bilek kemiklerinden başlayan beyazlığı kapatıyordu. Örtüsünü biraz aralayarak yüzünü açtı.
Yoruldunsa biraz yat Bekir, uyumadın, karnın da acıkmıştır.
Senin karnın acıkmadı mı?
Acıktı.
Paramız yok kız.
Ne yapalım, teyzemin köyüne kadar dayanırız.
Çaresi bulunmazsa dayanacağız, bak ne düşündüm. Bir müşteri bulsam tabancayı satarım.
Yaban yerde tabancayı kim alır?
Tabanca bu, kim olsa alır.
Sus, erkek kısmı silahını satar mıymış?
Bekir duymamış gibi sesini çıkarmadı. En iyisi evlerden ekmek istemekti. O kadar orman köylerine rastladıkları halde bunu neden akıl etmediğine şaştı. Kertenkele ince kuyruğunu savurarak hiç gürültü etmeden beyaz taşın arkasına kaymıştı. Bekir yerden sıçrayarak etrafına baktı. Sultan hemen yüzünü örttü.
Korkma, gelen giden yok. Tavşan, keklik rastlasa da vursam dedim. Ateş yakar pişirirdik.
Kuşağını düzeltti, 10-15 adım yürüdü. Kumda hiçbir hayvan izi görünmüyordu. Ellerini kalçalarına dayayıp çalıları, kayaları, ağaçları ve sultanı gözden geçirdi. Kızın yüzü pek yorgundu. Sarı kâkülleri tutam tutam alnına yapışmıştı. Kadın olduğu için onun kendisinden daha az yorulduğunu biliyordu.
Köpoğlular, bir de kocalarını severlerse...
dur otur bilmez çalışırlar. Sabah gün doğmadan kalkar, akşamın yatsı vaktine kadar damda, mutfakta, tarlada, bahçede uğraşır kadın kısmı. Yılda bir çocuk doğurur, heriften hafta başı sopa yer, koca gider hitamında. Kendi kendine gidip şunu bir sıkı kucaklasam ne olur dedi. Yürüyünce sultan başını kaldırdı, yeşil gözleri korkmuş korkmuş bakıyordu. Tabakasını çıkarmak için elini kuşağına götürerek yere oturdu. ''Daldın kız'' dedi, ''bağla şu örtünü, suratına güneş vuracak, çok yoruldun mu?''
''Yorulmadım, istersen yürüyelim.''
''Dur, bir cigara sarayım da kalkarız.''
11. Ayrımın sonu, sayfa 166.